ver geçen zamanı. Çoktan verdik startı. Deliriyor muyuz?
Hanımlar beyler, gelmiş gitmiş en deli saçması podcast'le karşınızdayım. Ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz da? Hoş geldiniz. Valla ben ilk şeye döndüm şu anda. 2021 yılının Haziran ayına döndüm. Böyle odada tek başıma yayın yaptığım bir haldeyim. Pijamalarım üstümde. Odada sadece ben varım. Mikrofonum var. Kamera yok. Bir şey yok. Tepeden saçımı topuz yapmışım. Rahat rahat. Geniş geniş takılıyorum. Instagram'dan dedim ki soruna nasılsını satayım. Bu yoktu içimden geldi dedim. Sorun dedim, cevaplayalım. Neler yaptınız? Hemen Instagram'a giriyorum. Instagram'dan Deliriyor Muyuz 2Z ile bizi bulabilirsiniz. Karabük Üniversitesi'ndeki kızlar, kız o kadar insan vardı bizi niye çağırmadınız diyeceğim. Ve başa yok yok, öyle bir şey değil de. Yani işte prezervatifin önemlerini boşuna anlatmadık. Yani prezervatif kullanın diye bangır bangır her yerde konuşuyoruz. İşin profesörleri, işin doktorları zaten HIV'le, HIV pozitif insanlarla ilgili, HPV ile ilgili, AIDS ile ilgili detaylı detaylı bilgiler veriyor. Burada bilgi vermek bilmediğim için detaylı olarak haddime değil. Ama önünüze gelene sevişin tabii ki, ama prezervatif kullanın. Yani öyle ben hissetmiyorum, aman efendim bilmem ne, şöyle de böyle, sen hisset, hisset ya da hissetmeme diye bir şey yok yani burada. Sen onu takacaksın, biz senin şey yapacağım, virüslerden korunalım diye. Prezervatifin ortaya çıkış sebebini de zaten eskiden söyledim. Eskiden prezervatifi erkekler kadınlardan virüs kapmamak için kullanıyorlarmış. Şimdi dünya tersine döndü. Niye biz erkeklerden şey yapmayalım, virüs kapmayalım diye şey yapıyoruz, kullandırmaya çalışıyoruz ama yine de kullandırmıyor. Bu arada kadınlar için de prezervatif var. Bayağı bildiğiniz geniş bir prezervatif. İçe yerleşiyor. Vajinanın giriş kısmına yerleşiyor. Bayağı bayağı büyük yani. Ve gayet de güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Kadın da kullanabilir ama benim tercihim her zaman erkek korunsun. Taksınlar yani ya, doğum kontrolüdür bilmem nedir, yıllardır anamız ağladı bizim. Doğum kontrolde de şöyle bir durum var, onu daha önce de söyledim yanlış hatırlamıyorsam. Doğum kontrolde östrojen fazlalığı arttığı için kadın daha ataerkil, daha böyle sert dediğim dedik erkeklere gidiyor doğum kontrol hapı kullananlar. Bıraktıktan sonra daha böyle farklı erkeklere yöneldiği yönünde araştırmalar da var. Bir ara değiniriz bunlara da. Ne dedik, Instagram'dan sordum. Dedim ki soranağım, cevaplayayım. Sor dedim, anlat. Haftada en az kaç defa en az cinsel birliktelik olmalı? Neden iki kere en az dedin? Beni bu soru bir şey yaptı. Ne bileyim ben yani, kendine ne kadar yetiyor sana? Bununla ilgili zaten araştırma yapmışlar. Bir de Türkiye yılda 103 kere sevişiyormuş. Niye 103? O da ayrı bir konu. Hesapladığın takdirde de zaten 2 haftada bir kötü. Kötü yani. Hani haftada 2 kere olsa öper başına koyarsın. Yani kim kaybetmiş biz bulalım ya o falan dersin ama yok yani. Kendine göre onu ayarlayabilirsin. Yani en azı kaç, en çoğu kaç. Non-stop durmadan sevişmek istersen seviş. Kimse senin tutmuyor yani bir taraflarını. Git sevişmek istiyorsan seviş. Şu an hayatında biri var mı? Yok. Hayatımda biri yok. Benim hayatımda biri yok. Ya da olacak olsa ilk neye bakarsın? İlk neye bakarım? Karabük'teki kız gibi yarağına bakmam. Onu söyleyeyim. Yarağı büyük diye de yani. Küçük penis soyluları, büyük penis de köylüleri temsil edermiş Yunanlılarda. Bir de büyük penis gerizekalılığın simgesi. Küçük penis de zeki insanların simgesini de temsil ettiği için çok da yarağına bakmam kimsenin. Herkesin yarağı kendine. Valla bir böyle bir uzun boy, geniş bir sırt. Tarif ediyorum, yazın arkadaşlar. Kalemler kağıtlar hazırsa tarif veriyorum. Uzun bir boy, mümkünse 1.85 üzerinde olsun. Geniş bir omuz ama böyle şey, orsiklet şampiyonu ya da böyle ne derler, pitbull köpeği gibi böyle bir şey olmasın yani. Hani öyle bir vücut istemiyorum. Güzel bir götü olabilir ondan sonra. Esmer kumral olabilir. Beyaz tenli tercih etmiyorum. Huyu güzel olsun be. Valla güzellik geçici, bir sivilceye bakar demiş. Kim dediğini unuttum şu an. Sendeki güzellik 10 para etmez, bendeki bu sevda olması demiş. Bir de bunun sivilceli versiyonu vardı, unuttum onu şu anda. Hatırlamıyorum. Bu pazar sendeyim demiş. Ya gel tabii ki. 7 Nisan'da bekliyorum bak ha. Alın biletlerinizi. Çıkın çıkın gelin. Bir de zaten şeyi planlıyorum. Bu biletle şu anda biletsiz olarak da Suadiye sahil tarafında bir yerde dinleyicilerle böyle toplu oturup onu kayıt altına alabileceğim bir ortam yaratıp orada bir canlı podcast yapmayı düşünüyorum. Ama bak düşünüyorum. Henüz yapacağım demiyorum. Erkekler gibi bazı erkekler özellikle çıldıracağım ya. Bak bir isyan daha. Neden? Bak yönetici kadınla erkek arasındaki farkı söyleyeyim sana. Yönetici kadın projelerinden bahseder. Vaat vermez. Der ki benim önümde böyle bir proje var. Ben bunu yapmayı planlıyorum der. Yani proje sunar. Ama yönetici erkekler şöyle. Bunu yapacağız. Bunu getireceğiz. Bunu bir vaat veriyor. Bir vaat veriyor. Size anlatamam. Oraya giren personel de bir coşuyor. Aman yarabbi diyor olacağız, yürüyeceğiz, gideceğiz diyor. Sonra bir bakıyor ki vaatlerden vırs geliyor, tırs giriyor. Ne oldu? Havalarda uçuşuyor vaatler. Hiçbiri de yapılmıyor. Arkadaşlar niye böylesiniz? Neden? Niye yani? Bir şey yapılacaksa yapılır, yapılmayacaksa yapılmaz. Yani bunu bir projemiz var bizim. Bunu hayata geçireceğiz. Evet ama henüz ne zaman belli değil. Bir süre içerisinde dahil edeceğiz. Henüz şu anda hani gündemimizde taşıdığımız bir konu değil ama ileriki zamanlarda böyle bir şey olabilir dersin. Yapacağız, edeceğiz, halledeceğiz. Erkek sözlüğü olsa erkek sözlüğünün içerisine yazdırırım. Yapacağız, edeceğiz, halledeceğiz. Bir de bakacağız var. Regl öncesi libido artışı mı daha fazla, bittikten sonra hemen sonra mı? Bittikten sonra. Regl öncesi libido diye bir şey kalmıyor ortada. Çünkü vücudun şişiyor, göğüslerin şişiyor. Vücutta bir ödem oluşuyor, kadın kendini iyi hissetmiyor, olan pantolonlara zor girmeye başlıyorsun, göbek kısmından maalesef ki bir şişkinlik oluşmaya başlıyor. Dolgun gibi gözüken göğüsler aslında regli şişkinliğinden kaynaklı bir şey. Kasıklarda ağrı falan, libido kalmıyor zaten orada. Ama doğum sonrası diyecektim az kalsın. Regli sonrası mis. Bütün vücut atmış zaten, atacağım dışarı, ondan sana gelsinler gitsinler. Kaçanlar, kovalananlar. Havada yakalıyoruz, havada. O yüzden hep söylüyorum. Bir kadın eksine dönüyorsa, eğer bir yengeç ve eks bağımlısı değilse, eksine dönüyorsa, o tamamen işte regli sonrası bir yükselmedir. Farklı partnerlerden kadın erkek sevgili olabilir mi? Sonrasında çatışma çıkar mı? Siyasi partilerden bahsediyor. Ben partner olarak oluyorum. Gidi ben bir de oy kullandım gitti bana. Vatandaşa bak. Farklı partilerden valla var benim böyle tanıdığım ve kimse de problem yapmıyor. Kimse de problem etmiyor. Herkes herkese saygı duyuyor. Yani takım tutar gibi parti tutarsanız bir bok olmaz kimseden. Ya açıkçası bana çok saçma geliyor. Bak günün sonunda baktığınız zaman ülkeye yapılan hizmete bakman lazım. Yani o takım tutar gibi parti tutamazsın. Tuttuğun takdirde de o ilişki de yürümez. O aile içerisindeki huzur da kalmaz saçma bir şekilde. Kız iş arkadaşım neredeyse sevişeceğiz iş yerine ama dışarıda buluşalım deyince hep bir bahane niyesi. İş yeri flörtüsün çünkü. Şirkette belli başlı sıkıntıların üstesinden gelmek için insanlar şirketlerde flört edinir. Bunu yazın. Gözlerimle gördüm, gözlerimle. Var böyleleri. İş yerlerinde insanlar işte patronuna sinirlenir, iş yerindeki arkadaşlarının çoğundan nefret eder vesaire vesaire. Bir sürü sıkıntı yaşıyordur. Aldığı maaş yetmiyordur ama çalışmak zorundadır ve paraya ihtiyacı vardır. O parayla da bir şekilde geçindirmek zorundadır kendini. Ama ne yapıyor? Diyor ki bir iş yerinde flört bulmam lazım. Hatta araştırdım. Bunu nereden biliyorum diye sormayın. İstemediğin iş yerinde çalışmak için yollar, fırsatlar Google'a yaz. Tık tık tık tık tık. Neyse yazdık. Şirkette flört, kendinize uygun bir flört bulmanız diye. O yüzden şirketteki flörtler genelde şirkette geçirilen zamanı daha verimli kullanmak içindir. Ya o kurlar, o hareketler, o bir şeyler, birbirinize şarkı atarsınız. O şarkıları bakarken birbirinize böyle kıra kuru hareketler falan filan. İş yerinden çıktıktan sonra zaten iş bitti, güç bitti. Çok da bir şey yüklememek lazım. Seninle seks yapmak istemiyorum demiş. Canım benim öyle kolay değil. O işler öyle kolay olmuyor. Şey dermiş, sınava tabi tutuyorum. Öyle kolay olmuyor. Şimdi birazcık araştırma, birazcık bir şeyler. Demişler ki bir erkeğin bir kadında seksi bulduğu 9 cinsel olmayan şey. Sayın desem erkeklere. Dur bunu sahnede de sorayım. Dur bunu sahnede soracağım ya. Yemin ederim bir erkek kadında seksi olmayan 9 tane şey sayabilir miyim dese, sayabilir misiniz dese bakayım sayabileceğim. Ben ne konuşuyorum? Kim diyecek? Ben diyeceğim. Bitti. Soracağım şey şu. Tekrar ediyorum. Sahneye çıkacağım. Diyeceğim ki inşallah ben Türkçeyi unutmam yani sahneye çıktığımda. Sahneye çıkacağım diyeceğim ki arkadaşlar bir erkek olarak kadında cinsel olmayan 9 tane etkilendiğiniz şey sayın. Bravo Kübra, bir alkış. Genelde işte erkekler şey diyorlarmış, güzel giyinmek bilmem ne cart curt o bu şu. Genelde işte kadının bir götü, başı, göğüsleri bilmem nesi falan filan. Mesele o değil. Mesele bak bu. Aura. Bir kadının yürüyüş şekli demiş. Öyle podyumda yürür gibi yürüyüşten bahsetmiyor. Bahsettiği şey şu. Bir mekanda oturuyorsun erkek erkeğe. Sonrasında hepiniz böyle dalaşık muhabbetlerden bahsederken yok işte şu köprüye kaç tane demir yığını gitmiştir, kaç ton demir harcanmıştır, yok bu arabanın bilmem nesi bilmem kaç paradır, 3 milyonun götünü bilmem ne yaptırmışsın, böyle bir salak salak bir sürü şeyler konuşurken aranızda bir anda mekana bir kız giriyor. Sonra o aranızdan biri tilki gibi kafasını kaldırıyor ve hemen radarını alıyor kızı. Niye biliyor musunuz? Çünkü kızın mekana girişi bile farklı. Aurası farklı. İşte erkeklerin en çok etkilendiği 9 tane şeyden bir tanesi buymuş. O enerji dalgası, o titreşim, bir dürtme, bir heyecanlandırma, bir şeyler. Nannacığım yayındayım tatlım. İkincisini söylüyorum, gözlerinin içine bakması. Gözlerinin içine bakmasından kastettiğim şey şu, yargısız, ön yargısız bir şekilde sana tamamen duygu dolu bakıyor olması. Tamamen böyle sana odaklanmış olması bir erkeği etkiler. Hatta diyor, şey oluyor bazen böyle, oha bu kadar uzun süre hiç kimseyle bakışmamıştım falan diyorsun. Sonra ayrılıyor gidiyorlar işte. bırak gidiyorlar. Yaptığı her şeye duyduğu güven. Bak bu şeyden bahsetmiyorum. Hırstan ya da ben bu işi yapacağım, halledeceğim. Ezicilikten falan filan bahsetmiyor. Sağlam adımlarla ben bu işe güveniyorum, bu işi halledeceğim. Özgüvenli kadından bahsediyor ki erkekler genelde özgüvenli kadına bayılırlar. Her ne kadar bir kesim korktukları için korkuyorlar yani. Her ne kadar bir kesim korksa da bir kesim, büyük bir kesim, çoğunluk çok seviyor özgüvenli kadın. Bunu kime yapmışlar bu testi bilemedim şu anda. Bu mantıklı gelmedi bana. Beşinciyi söylüyorum. Hayatı ne kadar tutkuyla yaşıyorsa. Yani erkeklerde açıkçası şöyle bir şey var. Gerçi biz kadınlar da erkeklere yapıyoruz bunu. Mesela tutkuyla biz ne yapıyoruz? Alışveriş yapmayı çok seviyoruz. Yemek yemeyi çok seviyoruz. Onun dışında tutkuyla yaptığımız seks. Diyeceğim de işte yapabilirsek. Yani karşılıklı, tek taraflıyken zaten mükemmel bir şey oluyor. Ama işte ikiliye dönünce de ikili de karşı tarafı da denk getirdiysen mükemmel bir tutku oluyor. Tutku da şöyle. Erkekler tutkulu kadınları hayatlarını istemelerinin bir sebebi de kendilerini onların yanında seksi hissediyorlarmış. Yine kendileri için kadın da beğendiği bir şey gibi geldi bana ama niyete durup dururken erkeğe yükselmeyeyim şu anda. Daha iyi bir insan olmayı istemenizi sağlar. Seksiliğin öyle bir gücü var ki bizi harekete geçiriyor. Bizi etkiliyor. Bizi heyecanlandırıyor. Hem de çeken bir enerjisi var. Hatta bizi motive ediyor. Daha doğrusu onu kaybetme korkusu sizi daha iyi bir versiyonunuz olmaya motive ediyor. Yani aslında şunu söylüyor. Bir kadın yanınızda ne kadar güvenli, özgüvenli işte... Bir kadın ne kadar yanınızda özgüvenliyse, tutkuluysa, işte yardımseverse, işte ne bileyim sizinle beraber tutkulu bir şeyler yapıyorsa, gözlerinize aşk dolu bakıyorsa erkek de bundan çok mutlu oluyor ve sizi kaybetmemek için elinden geleni yapıyormuş yani. Anket öyle söylüyor. Bunları yapıp da aldatılan bir sürü kadın çıkartırım şimdi buraya ama o anketi yapanı da buraya getiririm. Ben linçlerim bu sefer. Neyse hadi. Dinleme şekli. Böyle gözlerinizin içine baka baka bir kadın sizi dinliyorsa, anlatacaklarınıza böyle hani ağzınızın içine bakıyor diye bir tabir var. Ağzımın içine bakıyor diyor. Hani öyle can kulağıyla dinliyor beni derler. Öyle bir şekilde dinliyorsa sizin işte anlattığınız her şey onun için önemliyse, ben bunu hep söylüyorum bak. Erkeklerin derdini dinlemek, yemin ederim onların kendisini iyi hissetmesinin en büyük faktörüdür. Bize ilah gibi bakıyorlar biz onların derdini dinleyince. Gerçekten bak. Ben senin yanında var olmak istiyorum diyenleri biliyorum erkeklerden. Bana söylemiyorlar. eşlerine falan filan söylüyorlar. Yani orada açıkçası birazcık da erkeğin varlığını hissettirmek lazım. Orada birazcık da böyle bir onun ruhunu okşayacak. Tabii ki de her şeyi biz mi yapacağız olacak bu seferde ama öyle bir şey değil. Alma verme dengesi ya. Senin derdin olduğunda ya da o keyifli olduğunda yani adamı şunu söylememen lazım aslında. Benim moralim bozuk, bütün ilgiyi bende göster. Ya ama adam çok mutlu geldi eve. Yani o zaman o adama nasıl mutsuz olmasının sebep olacaksın ya da sana nasıl ilgilenemez ki? Ve sürekli evde mutsuz bir insan gördüğünde karşı taraf, bu kadın erkek fark etmeksizin, bir süre sonra sizi ilgisiz bırakır. Ne yapsam olmuyor zaten, her gün mutsuz diyecek size. Hastalık içinde aynı şekilde. Hastalık hastası insanlar var. Her seferinde hasta, her seferinde hasta. Tedaviye götürürsün. Olur olmaz, o ayrı bir mesele. Ama ilişkin içerisinde birazcık böyle bir o dinamiği, enerjiyi bir şekilde tutmak lazım ya. O birazcık böyle biz kendimizce de erkekleri bu noktaya getiriyormuşuz gibi kızlar. Haberiniz olsun. Son olarak da sevme şekli. Koşulsuz sevmeden bahsediyor aslında. Seni sen olduğun için seviyor. Senin onu sevdiğin için sevmiyor. Senin ona verdiğin hediyeler ya da aldığın çiçekler için seni sevmiyor. Seni sen olduğun için, ya Ahmet Mehmet olduğun için, sinirlendiğinde kaşın kalktığı için seni seviyor. İşte sinirlendiğinde kendini kapatıp bir odada sakinleşmeyi beklediğin için seni seviyor. Sinirlendiğinde ona sarılıp sinirinin kendinde geçmesini beklediğini gördüğünde her cümleye bak. Ne anlatmaya çalıştım az önce? Ben mi acaba ne anlattım yani? Ya demek ki artık bilmiyorum, saçmaladım şu anda. Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Seni sen olduğu için seviyor. Ne uzattın yani? Seni sen olduğu için seviyor zaten. Yok almıştı götürmüştü. Ne uzattın? Seni sen olduğun için seviyor işte, bitti. Arkadaşlar bir şey soracağım. Twitter'da böyle sosyal medyada dolaşırken Meryem Ana ilan etmiş bir arkadaş kendini. Gerçi o aralarda da sonrasında da onun yok bu Allah şirk koşmaktır, ben öyle bir şey yapmadım falan filan diye açıklamalar da yapmış ama bir içime su serpilmedi değil. Nitekim 9-10 yıldır yalnız bir birey olarak Meryem Ana'lık benim en büyük hakkımdır. Kimse kusura bakmasın, herkes bir yana dursun. O Meryem Analık benim hakkımdır. Ayrıca böyle durup dururken birileri kendini şeyhlik ilan ediyor. Vay ben şeyh oldum, vay ben şeyhlik unvanı aldım falan. Bunlar nereden alınıyor? Hayır, bir başvuru süreci varsa bizi de bir gösterin de böyle bir belli ki bir kitle var. Bir şeyhin peşinden gitmek istiyor. Belli bizim de peşimizden gelmek isteyenler olabilir. Neden olmasın? Durup durup Mesih abi var mesela, ne yaptı şimdi, çıktı kenarlarda köşelerde durdu, bir şeyler yaptı. Ayrıca Afyon, seninle gurur duyuyorum. Afyon dedim, bağrıma bastım. Gerçekten Ege'nin incisi olmanın hakkı, gururunu yaşıyorsun şu anda. Afyon'uma büyük gururlu, büyük bir onurla böyle göğsüm kabara kabara bir mutluluk, bir neşe, bir havalara uçtuğum bir noktadaydım. Yani açıkçası çok net söyleyeyim size. Afyon'u kırmızı göreceğim. Ölsem aklıma gelmez. Öyle söyleyeyim size. Dinlediğiniz için diyemiyorum ya. Niye diyemiyorum acaba? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha tekrarlayacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Wow, söyledi. Bu arada bir şey soruyorum. İncirden bahsediyorum. İncirin bir fuş yuvası olduğunu biliyor muydunuz? Karışık bir hikayesi var ama şöyle hemen değineyim size. İncir ağacını biliyorsunuz ve çiçek açmıyor. Aslında o çiçekler incirin içerisindeki o pırtık pırtık minik minik çekirdek gibi şeyler var. Aslında o incirin çiçeği. İncirin arıları diye bir arı şeyi var, grubu var. İncirin arıları farklı, normal arılar farklı. Hadi bakalım, sağcı ve solcular gibi oldu bu da. Çok kötü bir ayrıma girdik. Neyse. Normal arılar incir arılarının kapılarını falan işaretliyorlarmış. Uf ya rezillik. Neyse, bu incir aralarında şöyle bir durum var. Aslında incirler dişi ve erkek olarak ayrılıyor. Hani bu dolmalık biberlerin götünde 3 tane olunca erkek, 4 tane olunca kadın, yani dişi, kadın neyse dişi oluyor ya. İncirde de aynı versiyon. Dişi arı incirin içerisine girdiğinde ölüyordu galiba. Böyle bir şey vardı. Neyse, ölüyor vesaire falan filan derken incir bir anda içeride arı tohumlarını bırakıyor. Bıraktıktan sonra içine arı giriyor. Ama şöyle bir sistem de var orada. Bak, çok karışık bir sistem ilerliyor incir ağacında. Bakma öyle boşuna bize yaprağı deyince kaşındırmıyor yani. Varmış bir bildiği. Dişi incir ağacına erkek girerse dölleniyor orada ve minicik bir arı olup pıt pıt pıt pıt gidiyor ve oradaki aldığı işte şeyi başka bir yerlere dağıtabiliyor. Ama dişiye dişi girdiği zaman bu da çok saçma bir sistem oldu. Yani karışık. Ama bir fuş yuvası yatıyor arkadaşlar incirin içerisinde. Haydi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gittim. Bye bye.